Ayrım 15.
Yüzbaşı Demir çıktığı sırada Suat Hanım'ın yaylı tamburuyla çalıp söylediği şarkının sözlerini çiğniyor. Hayatı gel içelim, gel içelim Buse'den kadehlerle. Yarbay Baba Saffet koltuk değneğini yanı başındaki iskemleye dayamış, masanın üzerine yaydığı gazetelere eğilmişti. İlk görünüşte ufalmış izlenimini uyandırmıyor mu? Saçları yine öyle bol, dalga dalga ama iyice aklaşmış. Kalın camlı bağ gözlükleri burnunun ucunda, cigara dumanları pos bıyıkları arasından süzülüyor. Onu görünce hiç şaşmadı. Cephede topçu desteğinin gecikmesinden sorumluymuşlar gibi, Demir'le Zizi yüzbaşıya bir keresine nasıl çıkıştıysa öyle çıkıştı. Bu ne halt etmek Çukurcalı? Aliş'ten duymasak geldiğinden sittin seni haberdar olmayacağız. Yarbayım kusura bakma, rahatsız etmek istemedim. Rahatsızlık mı olurmuş? Burnuyla öbür yanındaki boş iskemleyi işaret etti. Otur. Önce havadan sudan birkaç laf ettiler. İçine asıl yakan şey o olmalı ki Yarbay Baba Saffet fazla uzatmadan sözü siyasete döktü. Yüzbaşı gazetelerde okumuş mu acaba? Demokrat Parti'nin ileri gelenlerinden Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu İzmir'de verdiği bir beyanatta demiş ki, matbuata ispat hakkının tanınmasından yanayım. Bunun iktidar grubundaki müvazeniyi altüst etmesi işten değil. Nerede o Kore cephesinde düşman ateşi altındayken bile üstüne çok varılmadıkça sesini solunu çıkarmayan adam, nerede bu her dakika üstüne varılıyormuşçasını atıp tutmaya yatkın ekşi ihtiyar. Yüzbaşı Demir binbaşısını tanıyamıyor. Sanki Başbakan Adnan Menderes'e kişisel bir hesabı var görülecek. Öylesine hırslı, öylesine kin yüklü. Şerefimizi iki paralık etmesini yanına bırakacak mıyız? Sırtında o urba oldukça sen bir halt edemezsin çocuk. Topal mopal benim gibiler hakkından geleceğiz onun. Duydun elbet, ihtiyatlarla bile harp kazanırım demiş olduğunu. Ha? Ya da cigarasından okkalı bir nefes çekiyor, ortalığı dumana boğarak değişik neredeyse şefkatli bir sesle diyor ki, adamın kesilmiş ayağını mükerreren rüyasında görmesi ne türlü bir fecaattir farkında mısın? Konuşmasına nedense bir tuhaflık, belli belirsiz bir tıslama duyumsanıyor. Ağzının duruşu da eskisinden farklı. İyice bıyıklarımı koyuvermiş yoksa gerdanı mı sarkmış? O yüzbaşı Demir'in merakını fark etmekte gecikmedi. Açıklamayı gereksiniyor. Laf ederken tıslıyorum, dişleri çektirdik ondan. Ne halt edersin, düşe düşe 3-5 tane kalmıştı, söktürdüm vesselam. Partide askeriyeden ayrılma bir dişçi tanıdım ki senden iyi olmasın pırlanta gibi çocuk. Arkasının asıl sorununa dönecek. Geçenlerde dediysem 19 Mayıs münasebetiyle Ankara'daydım. Vilayet Merkez İlçe Teşkilatı olarak İsmet Paşa ile görüştük. Hayli bedbin gördüm paşayı. Bahar havası filan deniyor ya, damada hapsedilince. Yüzbaşı Demir bulduğu mektuplardan ilkini kurdeleye iliştirmiş etiketle birlikte ertesi hafta getirip Yarbay Baba Saffet'e okuttu. Etiketin üzerinde Doktor Hayrullah Bey'in Der Saadet'ten tarafıma mektuplarıdır yazılıydı. Mektup ise şöyle başlıyordu. Nuru aynım efendim, Der Saadet'e muvasalatımı mütakip, hasretiniz anbean şedid, adeta tahammül fersa bir hal almıştır arz olunur. Ahvali hazıra dolayısıyla yol intidadınca fil hakika müşkülat azim, tahtı işgalde bulunan her tarafta teessür ve elem kaim idi. Lakin Bursa'dan müfarakatım esnasında lütuf buyurduğunuz birkaç iltifatkar sözden fehmettiğim manayı hatır nevaz ile mevcudiyetim o kadar meşbu ve mesrurdu ki giriftar olduğumuz aşk-ı memnun muhtemel netayicini tasavvura dahi mecalim kalmamıştı. Böyle bir muhabbet belki heyhat, belki değil muhakkak bir günahtır. Binaen aleyh. O gece her şeyi öğrendiği halde Ümid'in yüzbaşı Demir'in büsbütün üstüne düşmesine ne anlam vermeli? Nasıl da sonbahar. Kestane kızılı, yaprak sarısı her geçen gün biraz daha boğazdaki uzak kuruların ıssız kuytularına çekiliyor. İstanbul, kırağı tozu, vapur dumanı ve kömür kokusu yüklü, soğuk gri bir koca bulut. Yeni kapıdan kavaklara, kahtaneden bostancıya yayılmış, her boğumunda poyraz uğuldamaları, her kıvrımında buzlu mavi pırıltılar. Günler de öldüresiye kısa. Sabahtır diye geceleyin uyanılıyor. Çiçek pasajındaki öğle sonu buluşmaları akşam randevularına dönüşüyor. Lakerdacının vitrininde kıyılmış mor soğan, renkli ampuller, haçikin tezgahında köpüklü siyah bira, sahanda yumurta, muska böreği. Öğrencilerin ellerinde çantaları savrula savrula dağılmalarıyla karanlığın bastırması bir oluyor. Sokak lambaları yanar yanmaz, bıyıkları çıtır çıtır gece bekçileri, bıçkın şoförler, dudak rujları kaldırımlara kan kırmızı damlayan Beyoğlu yosmaları, tehdit dolu gerilimli gecede yerlerini hemen alıyorlar. O birkaç haftayı Yüzbaşı Demir, Zizi Yüzbaşı ve Komitacı çevresiyle Ümit arasında yaşadı. Bir orada onlarla beraber, bir burada bununla birlik. Bir akşamüstü Beşiktaş iskelesinin üstündeki kahvede, balkondaki masalar içeriye alınmış, camlı kapılar sıkı sıkı kapalı, tavla pulları çatlar, tavşan kanı çay yaldızlı bardaklarda dinlenirken, yüzbaşı Aziz'in arkadaşlarından bir subay daha. Allah Allah, bir subay daha tanıyor. İlkinin adı Faruk. Onlar gibi Kore'den gelmiş. Topçu tabur komutanlığında başarıları var. Hırslı adam. Öfkeli konuşuyor. İkincisinin adı Dündar. Amerika'da bulunmuş biraz. Tuzla'daki uçaksavar okulunda ilk komitayı kuranlardan. Zizi yüzbaşının fikrince ihtilalcinin önde gideni. Üçüncüsü Dündar'ın uçaksavar okulundan arkadaşı, adı Orhan. Akademiye girmeye hazırlanıyor. Robert Kolej'e giriş sınavını kazanmış, İngilizcesini ilerletecek. Bir gece rüzgar haşarı oradan oraya çarpınıp ağaçlardan son yaprakları yoluyor. Adaların ışıkları Marmara üzerine devrilmiş yıldız kümeleri, kınalı iskelesinden bir vapur ışıldığının su yüzünü pala gibi sıyırdığını görüyorlar. Zizi yüzbaşı ile yüzbaşı Demir, Dündar Seyhan Bostancı'da oturuyor ya, dönüş oradan. Saatlerdir kafayı çekip konuştular, şimdi yüreklerinde parpar eden bir ateş, kulaklarında söyleşilerinden kalmış heyecan verici sözler. Ben palavra dinlemem beyim, yüksek kumanda kademesini ehlileştirdiler. 6-7 Eylül olaylarını bahane edip üç başıya işten el çektirmek yoksa hadlerine mi düşmüş? Orduda ciddi bir ıslahat için hayır yok bunlardan. Bu iş belki albaylar seviyesinde gerçekleştirilir. Hatta bak ne diyorum, belki daha bile aşağı bir seviyede. Ya da Mısır'da Kral Faruk, Arjantin'de Peron gümbür dedi. Artık sıra kimde dersiniz ha? Ya da belediye seçimlerine şunu şurasına ne kaldı, bir hafta bir şey, bari halkın aklı başına gelse, şu heriflere bir ders verse. Nerede o günler, halktan hayır yok, katiyen yok, afsunlanmış, herifin kıçına takılmış gidiyor yahu. Kadıköy'den ya son vapura bindiler ya sondan bir öncekine. Fosforlu bir böcek duyargasından farksız ışıldığıyla yalıyı elleye elleye gelip yanaştı. İskeleye suratları yorgun akşamcılar, bir iki polis, gecikmiş birkaç aile babası çıkardı. İki arkadaş bomboş bir gemiye bindiler. Sadece yukarıdaki büfede aralarında kim bilir hangi gırgırı sürdürüp gülüşen büfeciyle garson. Yüzbaşı Aziz yanlarından geçerken iki sade kahve söylüyor. Gerilerde bir pencere önüne oturur oturmaz o laf. Dündar haklı. Yangın bacayı sarmadan duruma el koymalı. Bu demokrasi mavalına kafam yatmıyor benim. Zorla mı birader? Herifler kalkmış radyonu mevlüt okutuyorlar. Tarikatçılık almış yürümüş. Neydi o? O herifin adı Said-i Kürsi mi? Nursi mi? Vapur Haydarpaşa'ya uğradı. Merdivenlerden eli tahta bavullu, sakalları uzamış, avurtları çökük hayalet adamlar, kapaklı sepetleri kucaklarında uyumuş çocuklarıyla başörtülü yılgın kadınlar sökün ediyor. Anadolu içlerinde gecike gecike İstanbul'u bu saatte ancak tutabilmiş bir posta katırının yolcuları. Yüzbaşı Demir damağında kahvenin tortusu, kulağında Zizi yüzbaşının sesi bir an dalıyor. Gelibolu çarşısında mı yoksa Çankırı'da sokağa çıkmış da ne yapacağını, nereye gideceğini şaşırıp boş boş bakan taşralı kalabalığa mı karışmış? Zizi yüzbaşı lafı değiştirdi. Akademi komutanı disiplin gereğidir diyerek onun medar iftarı sırmalı bıyıklarını dibinden kazıtmış, ondan yakınıyor. Adam bıyıklı yaşamaya alıştı mı felaket. Kesilince sanki sokağa çıplak çıkmış canım. Her sabah aynada suratını tanıyamayışı da fazladan. Ne sanıyorum, almışım önüme bir yabancının kelek suratını, tıraş ediyorum. Bokluk şurada ki Semra Orospusu'nun gözünden düşeceğiz. Bıyıksız ilk gördüğünde çıngıraklı bir kahkaha savurdu şıllık. Ayol dedi, dişle soyulmuş hıyara dönmüşsün. Erkek dediğim bıyıklı olur. Hele zabit kısmına ne de yaraşır mübarek. İyi mi? Hadi bu sefer Semra Orospusu'nu diline doladı. Güvercin göğüsleri, ağdalı bakışları, işlek kalçalarıyla ne tarafından baksan bir içim suymuş ama sevişmeye sıra geldi mi öpüşmekten öte gitmiyormuş haspa. Pek pek memelerini elletiyormuş biraz, daha zorlarsan uçlarını öptürüyormuş o kadar. Fazlası yasak, doktor müsaade etmiyor. Yahu delireceğim, türlü iş ve fettanlık, diliyle dudağını yalamalar, suratıma cigara üflemeler, neler canım, erkekliğimi kışkırtıyor, o ki hamle ediyorum, kaltak bir kalıp sabun, tuttuğunu sandığın an bakıyorsun elinden zıpmış. Yüzbaşı Demir'in o dakika ümidi hatırlamaması elinde mi? Dolmabahçe saatinin dibinde onu uzun uzun dinledikten sonra siyah bir kuğu inceliğiyle sokulup öpüşelim diye fısıldamasını. Hayret, Zizi yüzbaşının semrası alt tarafı bar çengisi. Nazlanıyor, kendini ağır satıyor da. Ümit, ünlü iş adamı Keleşoğlu'nun Avrupalarda okumuş gazeteci kızı, hoşlandığı erkeğin yanına yalansız dolansız sokulup öpüşelim diyor. Demekle kalsa iyi, öpüşüyor da. Yüzbaşı Demir'i allak bullak eden, ılık, sürekli, biraz sütün, biraz alkol kokan bir öpüşme bu. Delikanlı neresinde olduğunu bilmediği o ağır yaranın yeniden kanadını duyumsuyor. İçinde bir acı, kısılmış bir lamba hüznü, giderilmez bir umutsuzluk. Ümit öpüşmeden sonra demişti ki, senin Şark kahvesinde gördüğüm ilk akşam şu oğlanı bir öpebilsem diye düşünmüştüm. Eşref saatine denk gelmiş. Anlattıklarınla gözümü korkutup beni caydırmak istiyorsan boşuna zahmet. Cayacak göz var mı bende? Filinta gibi delikanlıyı bulmuşum. Kol kola merdivenli yoldan gümüş suyuna çıkarlarken bir yabancıdan söz ediyormuş gibi ekliyor. Tutukluğun nedeni ruhsal, hiç şüphem yok. Beraber deneyeceğiz, göreceksin, bir şeyin kalmayacak. O gece Ümit sonraları ince bir alayla dediği gibi koskoca yüzbaşı Demir'i tarla başındaki bekar odasına atmıştı. Beyoğlu'nun ufunetli ara sokaklarını nasıl geçip Pelesenk sokağındaki eve nasıl geldiklerinin farkında bile olmadılar. Alçalmış bulutlar neon yansımalarıyla kızıllaşarak mütareke yapılarının bacalarına sürünüyor. Saz salonlarından, barlardan, içkiyi kulaklarından fışkıracak kadar fazla kaçırmış yarı gece sarhoşları, kalın sesli fahişeler, gözleri ufalmış birit köpek kalabalığı dışarıya vuruyordu. Yol boyunca Ümit konuşmuştu hep, anlattıkları da neler, eve vardıktan sonra yapmayı tasarladıklarından hiç kapak kaldırmayan ufak tefek değinmeler, çağrışımların sürüklediği birkaç anı. Paris'te okurken herifin birine rastlamış Montparnasse'daki kavelerde, sözde Macar çingenesi, esmerliğine esmer, kulağının tekinde küpesi de varmış ama belli olmazmış ki. Yüzbaşı Demir öpüşmenin şaşkınlığından hala sıyrılamamış, onu yarım kulakla dinliyor. Hele evine bıraksın, bir dolmuşa atlayıp orada evine dönecek, başına gelenleri orada düşünüp değerlendirecek. Ne gezer? Evinin kapısını açınca Ümit, ansızın içi altın pullu koyu laciverde dönmüş gözleriyle ona koskocaman bakarak gülümsedi. Gel dedi, birer Nescafe içelim, ben PX'lerden bulduruyorum. Delikanlının duraksadığını görünce kolundan çekti basbaya. Korkma yahu, adam yemiyoruz. Hem evde yalnızım. Madamı Paris'e gönderdik. Kısımlarımı göreyim diye ölüyordu. Sonradan defalarca girmiş de olsa Ümit'in onu buyur ettiği salon yüzbaşı Demir'in belleğinde hep o ilk gördüğü haliyle kalacaktır. Camlardan vuran asit yeşili ışığın dantelli perdelerin gölgelerini tavana ve duvarlara gizemli imgelem çiçekleri olarak işlediği gevşek bir karanlık. Yarasa elleriyle insanın tenine dokunan sinsi küf, eskimiş nemli tahta kokusu, yürüdükçe çıtırdayan köhne parkeler, korku filmi mi ne? Elektrik düğmesini bulan Ümit bekletmeden ışığı yakmış, büyülü yeşilin can havliyle kendini camların dışına attığı anda tepesindeki boncuklu abajur aydınlığıyla tepeden tırnağa dantele boğulmuş 30 yıllarından kalma bir salon meydana çıkmıştı. Perdeler, masa ve sehpa örtüleri, divan örtüsü ve yastık yüzleri dantelden hep. Kişiliği olmayan soluk renklerde, krem, toz pembe, güneş görmemiş hamam böceği sarısı. Ümit çantasından yenice paketini çıkarmış, ağzına cigara iliştiriyordu. Yüzbaşı Demir'in köşedeki Meryem Ana tasvirine bakı kaldığını görünce güldü. Her ne kadar rahibe mektebinde okudumsa da henüz Hristiyan olmadım dedi. Burası Madame Bertrand'in odası, gideli ben kullanıyorum. Çok iyi kullanmadığı besbelli, kül tabloları boşaltılmamış, sabahki kahvaltı tepsisi masanın üstünde duruyor. Divana gelişigüzel atılmış Fransızca dergiler, Paris Match, L'Express ve benzeri. Kalfa ninenin çocukluğunda ona aşıladığı aşırı düzen duygusunu savaşta bile atamadığından mı nedir? Yüzbaşı Demir yadırgadı bu dağınıklığı. Rahatsız oldu, ne yapacağını kestiremeden bir süre ayakta kaldı. Ümit'in aklına uyup yukarı çıktığına bin kere pişman, hemen bırakıp gidemeyecek derecede sıkılgandı. Üstelik dişlerinin arasında ağızlığıyla Ümit koridorda bir balıkçıl gibi kaybolmuş, az sonra mutfaktan hava gazı ocağının harıltısı işitilmişti. Kahve hazırlayacaktı ya. Kahve sıcak, yeterince şekerliydi. İçlerini ısıttı. Meğerse üşümüşler, rutubet iliklerine işlemiş. Ümit'in prize taktığı elektrik sobasının nar çiçeği kızıllığıyla çevrelerini kuşatıyor. Demir'in evi yadırgamasından doğan yabancılığı eritip elini ayağını köstekleyen duraksamayı dağıtmış bile. Hele genç kadın radyoya uzanıp sarmaş dolaş kemanların alabildiğine genişlediği bir Balkan müziğini salona boşaltınca iki yalnız insan, iki gece arkadaşı yumuşak bir içlenmeyi baş başa paylaşıyorlar. Ümit elektrik sobasının yansımasından gözleri buğulu kızıl, divana Demir'in yanı başına kendini bırakıvermiş. Dişleriyle uzun artist parmakları arasında tuttuğu ağızlanan büyülü duman ağaçları üretiyor. O ne? Yüzbaşı Demir, hanidir umutsuzca ardından koştuğu soluklatıcı dinginliğin, saçaklı yıldızları, çocuk gülüşmeleri ve ısrarlı menekşe kokularıyla bir haziran akşamı gibi gönlünde nihayet kurulduğunu mu duyumsuyor yoksa? Yeni ve uzun öpüşmelere bulaşmadan Ümit neler demişti. İnsanın yüreğini avucuna alıveren, dokunaklı, etkileyici bir sürü şey. Bak sen, sesi ne kadar içerlekmiş, biraz da kalınca. Söylediklerine bu içe işleyen bir boyut katıyor. İnsancıl bir derinlik boyutu. Bizim nesil dünyasını yalanlar üstüne kurmuştur. Şahsiyetimiz hakkında, memleketimiz hakkında kendimizi aldatır dururuz. Hastalık yahu illet. Biz mi yatkınmışız, öyle mi öğretmişler bilemem. Fers seviyesinde bu aldatma, adamın asıl gerçeğini es geçip kafasındaki hayali öz şahsiyeti zannetmesi. Bu başka bir seviyede yaşayıp başka bir seviyede düşünmek acayipliğini doğuruyor. Şahsiyetlerimiz edinilmiş tecrübelerle, bu tecrübelerden çıkardığımız sentezlerle teşekkül etmiyor Demir. Kurduğumuz hayallerden teşekkül ediyor. En azından biz bunu böyle sanıyoruz. Üst üste bu kadar çok sükutu hayali uğrayışımız da bundan. Elektrik sobasının yalazını gözlerinden Demir'in gözlerine yansıtarak bir cigara soluğu susuyor, sonra daha kararlı bir sesle sürdürüyor sözlerini, ağzından burnundan çıkar çıkmaz dağılan dumanlarla. Ben yaşamış olmayı seçtim, zor olanı demek. Ya hayatımdan bir sinteze ulaşmaya çabalıyorum, ya düşünce sintezimi bir yaşama şekli haline koymaya. Duymuşsundur, babamın bir yolsuzluk şebekesinin ardında olduğunu keşfeder etmez baskına açıkladığım izahı budur. Erkek olarak beğenir beğenmez senin hayatına girmeye karar vermeminde, doğrusu beğenip seninle sadece hayalimde sevişmekle yetinemezdim. Realistim ben, gerçekçi. Şahsiyetimin gerçekler arasında veki, yani yaşanmış deneyler seviyesine teşekkül etmesini arzuladım hep. Hiç değilse Paris'ten döneli. Beklenmedik bir anda kolunu Demir'in boynuna dolayıp başını yüzüne doğru çekti. Dudakları dudaklarına değdi diyecek. Elektrik sobasına sırtını verdiği için gözlerinin mikası ansızın simsiyah fısıldadı. Öpüşelim. Suratındaki ifade, gözlerinin şekerli yeşili, sesinde tan tan öten kocaman erkeklik, hatta alnındaki şu yara izi yok mu? İşte o, aklımı başımdan alıyor. İlk gördüğüm günden beri şaka maka sana tutuldum. Öpüştüler. Yüzbaşı Demir yine kilitlenmişti. Durumu nasıl değerlendireceğini kestiremiyordu. Hakçası ne Bursa Askeri Lisesi yıllarından bu yana arzulayıp durduğu renkli kadından en ufak bir esinti vardı ümitte, ne herhangi bir erkeği bir görüşe çileden çıkarabilecek belirgin bir dişilik. Oğlan çocuğu saçları, kuğu boynu, dal vücuduyla ilginçti daha çok. Söyledikleri çevresini şaşırtıyor, yaptıkları kafaları karıştırıyordu. Böyle bir kadınla bir gönül bağlantısı sağlam ve sürekli olabilir miydi ki? Öpüşmeleri bitmek tükenmek bilmiyor. Ümit bu işin ustası. Dudaklarını, dilini, dişlerini öyle oyunlarla devreye sokuyor, öyle çeşitli öpüşme düzenleri kuruyor ki çekimine direnmek zor, çok zor. Yüzbaşı Demir etkilenmiyor mu? Etkileniyor elbet. Yalnız etkilenişi ne yazık ki Ümit'in umduğu ve beklediği doğrultuda değil. Delikanlı cinsel bir coşkuya kapılıp sürüklenmiyor da içinden bir yerinden ürküyor, irkiliyor galiba. Ümit bu defa onun dudaklarını bıraktı, çenesinin ucunu, şakaklarını, boynunu, kulaklarının arkasını ufak ufak öpmeye dağıldı. Bir yandan da konuşuyor ama, her öpücüğü bir cümlesinin noktalaması. Memleket hakkındaki hayaller mi? Mukayese imkanının doğduğu her yerde tuzla buz oluyorlar. Ben Paris'e ayak bastığım gün aldatıldığımı fark etmiştim. Sen Tokyo'ya ayak bastığın gün fark etmişsin. Hem şahsiyeti hem memleketi üzerinde yanılmış bir adamdan ne beklenebilir? Ya çöküntüye dayanamayıp o da çökecektir? Alkol aylaklık, çeşitli evasyonlar yahut hayal sükutlarının öğrettiği acı hakikatlerden realiteye dayalı yeni bir mücadele felsefesi inşa edecektir. Ben çökmüştüm, tam manasıyla. Aklı başında biri ikinci yolu gösterdi, kılavuzum oldu. Sen de çökmüşsün, bu yalnız senin başına gelmiş bir faciadır sanıyorsun. Senin kılavuzun ben olacağım. Yaralıyım, yaram ruhumdadır, iflah olmaz mı diyorsun? Komik, bu senin kendine acıman. Kendi kendine acıyarak bir yere ulaşamazsın ki, yaraya tuz basacağız. Evet, yakacak, acıdan deli edecek seni, yerinde duramayıp kafanı duvarlara vurmak isteyeceksin, yara kavruluncaya, kapanıncaya kadar. Sonrası mühim, yepyeni bir adamsın, erkekliğin dahil her şeyinle. Elini rahatça yüzbaşı Demir'in apış arasına uzattı, dilini erimiş kurşun gibi kızgın ve kızıl ağzına akıtırken, sahibe dedi, o ne alemde? Demir şehvetin bulanık sarhoşluğuna gerçekten kapıldı mı, öyle mi sandı? Düşünmesi durmuş, komutayı güdülerine bırakınca kolları ve bacaklarıyla gövdesine sarılmış genç kadını kışkırtmaları çoktan unuttuğuna hükmettiği tepkilerini canlandırmıştı. Ümit onu bir öpüyorsa, o Ümidi on öpüyor. Ensesini ufacık saçlarının bittiği yerden usulca ısırıyor. Hastalıklı bir telaşa düşmüş, kazağının üstünden el yordamıyla göğüslerini arayıp arayıp ufak oluşlarından mı, telaşının çokluğundan mı nedense bir türlü bulamıyordu. Radyoda kemanlar susmuş, çıtırtılı parazitlerin içinden güleç bir kadın bildik bir Balkan diliyle, Bulgarca mı, haberleri vermeye başlamıştı. Ümit dayanamadı, kalktı, radyoyu kapattı, elektriği söndürüp kopçalarını fırt diye çözerek etekliğini, arkasından bir çekişte kazağını çıkardı. Altına ne sütyen giymişti ne kombinezon. Sadece varla yok arası bir silip. Işık söner sönmez neredeymişsin meydana çıkan neon aydınlığı camlardan üstüne sıçramış, esmer çıplaklığının bir yanını jelatin yeşili bir zar gibi sarmıştı. Öbür yanı elektrik sobasına dönük olduğundan bir yangın kızılığına bürünüyor. Şu haliyle ne kadar az kadın, ne kadar çok çocuk. Saçları kesik, geniş omuzlu, kalçasız ve göğüssüz. Dikine büyümüş, çelimsiz bir çocuk hem. Yüzbaşı Demir uzandığı yerden onun böyle gözünü kırpmadan soyunup çılçıplak kalışına ne kadar şaştıysa, yanına uzandıktan sonra erkekliğini diriliğine kavuşturabilmek için başvurduğu çarelere o kadar şaştı. Aysel 40 yılın fahişesiydi de eski Beyoğlu hünerleriyle onu ayaklandırmaya çalışmıştı, öyle mi? Su dökemezdi Ümit'in eline. Üstelik Ümit uğraşına yüreğinden çabalar, gönlünden bir sıcaklık kattığından Aysel'e oranla çok daha etkili, karmaşık ve işbilir görünüyordu. Başarısızlığına bu neden olmadı mı? Yüzbaşı Demir neredense Ümit'in çırpınmalarını sırf onu iyileştirmek, doyuma ulaştırmak amacına bağladı. O anda güdüleri dönüp gelen bilinç ışığından ürküp bilinçaltının dehlizlerine kaçıştılar. Sigorta atmış, film kopmuştu. Şundan belli ki sevişme heyecanının ufaladığı, kulaktan sildiği sesler rahatsız edici bir irilikte yeniden meydana çıkıyor. Tarlabaşı asfaltından vınlayarak geçen otomobiller, sokakta pencerenin altında dolu dolu öksüren gece bekçisi, çaydanlığa su doldururken Ümit'in mutfakta iyice kapatmadığı musluktan damlayan su. Yüzbaşı Demir hileye başvurup Ümit'in terli çabasına bir ucundan katılmayı denedi. Acaba uykularına girdikçe onu çıldırtan mamasan şamiseni düşlese. Ama şöyle böyle değil, gökkuşağı renkleri, gizemli müstehcenliği, hayasız iki ağzı ve bulutlu şehvetiyle düşlese bir yararı olabilir mi? Hadi gözlerini yumuyor, göbeğinden aşağıya tenini yumuşak ve ıslak damgalayan dudakların mamasan şamisenin bayrak alı bir rujla sıvanmış fahişe dudakları olduğunu kuruyor. Ellerini uzatsa sanki onun buzlu ampul mavisi dazlaklığına değecek. Fakat hayır, olmadı. Olmuyor, olmayacak. Olmayışı bir yana, Yüzbaşı Demir'in yüreğinde artık yorgunluktan mı yoksa bir kere daha denemiş, bir kere daha yenilmiş olmaktan mı ürpertici o korku? Şimdi ister misin yeniden baş dönmesine tutulayım? Baş dönmesi ensesinin ardında pusuda bekleyen aşağılık bir panter. Boş bulunduğu bir dakikayı yakaladı mı yakaladı. Benzin alevi parlamasıyla üstüne atılıp Ümit'in kulağını ufacık öperek soluk soluğa diyor ki artık yeter, beyhude uğraşıyoruz. Başım dönerse diye korkuyorum, biliyor musun? Ne yaparız? Ümit söz dinledi ama oyunu bırakmadı. Biçimini değiştirip delikanlıyı adam akıllı şaşkına çevirdi.